Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği. Doğurganlık haklarımız var. 4. basım, 2000 adet basılmıştır. Aralık 2008. Hazırlayanlar: Ela Anıl, Gülşah Seral, İpek İkkaracan, Ajas, Niger Karacık Etizer, Nuran Akıncı, Pınar İkkaracan, Somnur Vardar. 4. basım, Evre Kaynak, Irazca Geray, Sabaha Esin. Danışmanlar: Dicle Koacıoğlu, Janet Molzan Turan, Nalan Hodoğlu Gil, Zülal Kılıç. Çizimler: Aydan Çelik. Yapım: Mira. Tasarım: Rauf Kösemen. Uygulama: Mira. Baskı: Print Center. Bu kitapçık İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Kurumu, Swiss Agency for Development and Cooperation ve Uluslararası Kadın Sağlık Örgütü'nün International Women's Health Coalition katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu kitapçığın 3. basımı, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu'nun Swedish International Development Cooperation Agency, SIDA desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu kitapçık hazırlanırken şu kaynaklardan yararlanılmıştır: Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, KİHEP, Eğitici El Kitabı, KİH Yeni Çözümler Derneği, Unsafe Abortion in the Ege Region, Avrupa Topluluğu Bölgesinde Sağlıksız Kürtaj, IPAS, Our Bodies, Ourselves, Bedenimiz ve Biz, The Boston Women's Health Book Collective, Where Women Have No Doctor, Doktor Bulunamayan Kadınlar İçin, The Hesperian Foundation, Doğum Öncesi Eğitim, İstanbul Tıp Fakültesi Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi, İslam'da Aile Planlaması, TAP Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, WWHR New Ways. Kadınlar olarak doğurganlık haklarımızı bilmek ne işimize yarar? Sağlıklı olmak elbette hepimizin arzusu, sağlığımızı korumak da bunun bir yolu. Bunu gerçekleştirmek için sağlıklı beslenebilir, spor yapabilir, kendimize dikkat edebiliriz. Ancak genel olarak sağlığımızı korumanın yanı sıra bir de kadın olduğumuz için dikkat etmemiz gereken noktalar var. Biz kadınlar doğurganlık yeteneğine sahibiz. Doğurganlık haklarımız ise çocuk yapmak veya yapmamakla ilgili. Çocuk yapsak da yapmasak da kendimiz için en doğru kararı vermek, bu kararı verirken de doğru bilgilere ve iyi sağlık hizmetlerine ulaşmak hakkımız. Doğurgan olmamız, cinsel ilişkiye girmek isteğimiz ama hamile kalmak istemediğimiz zamanlarda bazı yöntemlerin yardımıyla gebeliği önlememizi gerektirir. Doğurganlığımız hakkında doğru bilgileri edinip, doğurganlığımızı kontrol ederek istediğimiz zamanlarda ve sayıda çocuk sahibi olmamız mümkün. Aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunabilir, mutlu bir cinsel yaşam sürebiliriz. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği olarak doğurganlıkla ilgili haklarımızı ve doğurganlığımızı kontrol edebilmemizi sağlayan yöntemleri ve bunların etkilerini inceledik. İşte bu kitapçıkta sizlerle bu bilgileri paylaşmak istiyoruz. Doğurganlık haklarımız var. Ben de kadınım. O zaman benim de doğurganlık haklarım var mı? Tabii, tabii ki var. Doğduğumuz anda başlıyor bu hakkımız. Peki ne bunlar? Ben çok da anlamadım. Doğurganlık doğum yapmak anlamına mı geliyor? Doğum yapmak doğurganlık haklarımızdan sadece biri. Ama sadece o değil. Başka haklarımız da var. İknur ile Yurdagül, yıllardır aynı mahallede oturan iki yakın arkadaş. İknur 3 yıllık evli, 2 çocuğu var. Yurdagül evleneli daha 1 yıl olmuş. Bir atölyede çalışıyor. İşe gidip gelen yeni insanlarla tanışan Yurdagül de hep yeni haberler oluyor. İş yerinde olanlar, arkadaşlarının anlattıkları, yeni öğrendiği bir şey, gittiği bir yer. Bugün de öyle. Yurdagül arkadaşına heyecanla bir şeyler anlatıyor. Kadınların doğurganlık hakları denilen hakları var. Üstelik bunlar yasal haklar. İknur, doğurganlık kelimesini doğum yapmaya kolaylıkla bağlıyor. Ama bunun hak olacak nesi var ki? Yurdagül biraz düşündükten sonra, bak diyor, bizim doğurganlık yeteneğimiz var. Bu kadınlara özgü bir yetenek. Yani doğum yapabiliyor, bedenimizde yeni bir can taşıyıp onu vakti gelince dünyaya getirebiliyoruz. Doğurganlık haklarımız ise çocuk yapmak veya yapmamakla ilgili. Madem ki bedenimizin böyle bir özelliği var, bunun gerektirdiği sağlık hizmetlerinin karşılanması bizim hakkımız. Yani doğurganlık karşısında çaresiz kalmamak, onun esiri olmayıp ona sözümüzü geçirmek için doğurganlık ve bedenimiz üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak da hakkımız. Üst üste çocuk yapmakta perişanlık, hepsiyle birden uğraşmakta. Geçen akşam rüyama bile girdi. Akşam acile ağır kanamalı bir kadın getirdiler. Düşük yapmak için kimseye söylemeden bir avuç ilaç içmiş. Bahçenin bir köşesinde bulmuşlar. Biraz daha gecikseler kurtaramayacaktık. Pek çok kadın çevresinden saklamak için veya yakınında bir hastane olmadığı için kendi kendine düşük yapmaya çalışıyor. Bu yüzden yüzlerce kadın sakat kalıyor, hatta ölüyor. Ne zaman ve kaç çocuk yapacağımıza karar vermek hakkımız. Çocuk yapıp yapmamaya karar vermek, çocuk doğurmak istediğimiz takdirde ne zaman ve kaç çocuk doğuracağımıza karar vermek hep hakkımız. Gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup bilinçli bir seçim yapmak da hakkımız. Sağlıklı temiz koşullarda ve bir doktor denetiminde kürtaj olmak hakkımız. İstemeden gebe kalıp pis ve sağlıksız koşullarda ya da kendi kendine gebelikten kurtulmaya çalışırken ölen ya da sakat kalan o kadar çok kadın varmış ki. Oysa gerektiği durumlarda sağlıklı temiz koşullarda bir uzmana kürtaj yaptırmak hakkımız. Çocuk sahibi olmak istediğimiz zaman gebeyken, doğum yaparken ve doğum sonrasında sağlık hizmetlerinden yararlanmak hakkımız. Bu hizmetler konusunda bilgilendirilmek ve bilinçli seçimler yapabilmek, hastane ve doğumhanelerde güler yüzlü, insanca muamele görmek en doğal hakkımız. İknur, bunların birer hak olduğunu düşünmemiştim. Yurdagül, bu konuda bir eğitim programına katıldım. Bunları orada öğrendim. Bu haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti yasaları da koruyor. Hem kadınların doğurganlık haklarının korunmasına bütün dünyada önem veriliyormuş. Doğurganlık haklarımız var. Bütün bunları bilmek Yurdagül'ün işine yaradı mı dersiniz? İknur, peki bir sorum daha var. Bütün bunları bilmek benim ne işime yarayacak ki sanki? Senin işine yaradı mı? Yurdagül, benim çok işime yaradı gerçekten. Hem korunma yöntemleriyle ilgili bilgiler hem de kendi bedenimle ilgili bir sürü şey öğrendim. Mesela benim hep başım ağrırdı ya, onun nedenini öğrendim ve çaresini buldum. Kullandığım korunma yöntemi yüzündenmiş meğer. Onu değiştirince ağrı da geçti. Yani bu konudaki haklarımızı bilmenin ve doğru bilgilere sahip olmanın bir sürü faydası var. İknur'un aklı yatmıştı. Arkadaşından yeni bir eğitim grubunun başlayacağını öğrendi ve çalışmalarına katılmaya karar verdi. Doğurganlık haklarımız nelerdir? Doğurganlık ve bunun bedenimize etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık kurumlarından ve hizmetlerinden faydalanabilmek, gebelik boyunca bir sağlık görevlisinin düzenli kontrolü altında olmak, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem hakkında bilgi almak, doğumun yeri ve şekli konusunda seçenekleri bilip karar vermek, temiz bir yerde bir sağlık görevlisinin yardımıyla doğum yapmak, doğum sonrası sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırmak, bebeğimizin beslenmesi ve bakımı ile ilgili destek almak, cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıklardan korunabilmek, farklı gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olup aralarında seçim yapabilmek, çocuk yapmak ya da yapmamak konusunda karar vermek, istediğimiz sayıda çocuk yapmak, çocuklarımızın doğum aralığını belirlemek, istenmeyen bir hamilelik durumunda temiz ve gerekli tıbbi donanıma sahip sağlık kurumlarında ve bu konuda eğitilmiş uzmanlar vasıtasıyla kürtaj olmak. Türkiye'de doğurganlık haklarımız ülkemizin yasalarının koruması altındadır. Dünyada üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler ve aday ülke olduğumuz Avrupa Birliği bu hakların hayata geçirilmesine büyük önem vermektedir. İstenmeyen gebelikten sağlıklı bir şekilde nasıl korunabiliriz? Ertesi hafta eğitim toplantısı. İknur da var. Hayriye, hoş geldiniz. Bugünün konusu sağlıklı doğum kontrolü ve gebelikten korunma yöntemleri. Bir kadın için sağlıklı yollarla gebelikten korunmak ne anlama geliyor? Fikrini söylemek isteyen var mı? Sema, benim 6 çocuğum var. Artık çocuk istemiyorum. Çok arka arkaya da geldiler. Hem son doğumda çok kan kaybettim. Sonra da iltihap kaptım. Kendime gelmem aylar sürdü. İknur, peş peşe doğan 6 çocuğa bakmak da çok zor olmuştur. Hangi birisiyle ilgileneceksin? Ne çocuklara bakabilirsin ne de kendine. Zeynep, düşünüyorum da hamile kalma korkusu olmasa daha rahat ve güzel olabilir cinsel yaşamımız. Yoksa hep bir çekince bir korku oluyor. Hayriye, haklısınız. Hem bazı doğum kontrol yöntemlerinin bizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da koruduğunu biliyoruz. Saadet, korunurken de kendimize uygun bir yol bulmak lazım. Örneğin ben hap kullanmaya başladım ama baş ağrılarım hiç dinmez oldu. Meğer tansiyonum çıkıyormuş. Başka bir yöntemle korunuyorum artık. Fatma, Bir tanıdığım kızını çok küçük yaşta evlendirmişti. Kız hemen hamile kaldı. Doğumda öldü zavallı. Doktor çok kızdı. Çocuk yaşta kız evlendirilir mi, doğurtulur mu diye. Henüz tam büyümemiş demişti. Hayriye, çok haklı. Kızları daha çocukken evlendirmek zaten yasalara aykırı. Bir de doğum eklenince böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Hele 17 yaşından küçük kızların doğum yapmaları çok tehlikeli. İstenmeyen gebelikten sağlıklı bir şekilde nasıl korunabiliriz? Ne yani, eşim spiral mi taksın? Ay alemsin, spiral takmayacak tabii ama bak sprali çıkarttın diye ödüm patlıyormuş. Halbuki eşinle konuşsan o da prezervatif kullanarak korunabilir. Gebelikten korunmanın sizce eşlerimize ve çocuklarımıza da faydası var mı? Sema, çocuk çok olunca biz çok yoruluyoruz. Hasta bile oluyoruz. Ayrıca eşlerimiz için de çok zor. Hayat pahalı. Hem ben hem eşim çalışsak bile çok sayıda çocukla doğru dürüst ilgilenmek, onları beslemek, giydirmek çok güç. İknur, gebelikten korunarak uygun zamanda ve uygun aralıklarla çocuk yapmak hem bizim hem de çocuklarımızın sağlığı açısından daha iyi olsa gerek. Peki planlanmamış ve istenmeyen gebeliği önlemek için neler yapabiliriz? Hayriye, evet arkadaşlar, birçok farklı doğum kontrol yöntemi vardır. Her yöntem her kadına uygun değildir. Ancak her kadın için bir ya da birkaç uygun yöntem mutlaka vardır. Bu yöntemler İslam dininin kurallarına da uygun kabul edilir. En önemli nokta, doğum kontrol yöntemlerini doğru bir şekilde kullanarak sağlığımıza ve ilişkimize zarar vermeden istenmeyen gebelikten korunmaktır. Yanlış kullanım yöntemin etkili olmasını engelleyebilir. Önemli bir başka konu da bu yöntemlerin yan etkileridir. Bazı yöntemlerin bazı kadınlar üzerinde yan etkileri olabilir. Bu yüzden kullanacağımız yöntemi seçmeden bu yöntemler hakkında iyi bilgi sahibi olmamız ve yan etkilerini öğrenmemiz çok önemlidir. Zeynep, çok doğru. Örneğin doktorum bana spiral takmıştı ama öyle bir ağrı yaptı ve o kadar çok kanamam oldu ki çıkarttırmak zorunda kaldım. Başka ne kullanayım bilmiyorum. Eşime de söylemedim. Ödüm kopuyor, bir kaza olacak da hamile kalacağım diye. Saadet, sen kullanacağına eşin kullansa ya. Zeynep, nasıl yani, eşim spiral mi taksın? Sema, ay alemsin, spiral takmayacak tabii. Ama bak spirali çıkarttın diye ödüm patlıyormuş. Halbuki eşinle konuşsan o da prezervatif kullanarak korunabilir. Zeynep, prezervatif mi? O da nedir ki? Prezervatifi erkekler takar. Bunu kullanan erkek korunma konusunda sorumluluğu paylaşmış olur. Nasıl kullanılır? Prezervatifi erkek cinsel ilişkiden önce sertleşmiş olan cinsel organına takar. Buna kadın da yardım edebilir. Bu kılıf erkeğin spermlerinin kadının rahmine ve yumurtalarına ulaşmasını engeller. Dolayısıyla döllenme önlenmiş olur. Etkisi: prezervatifi doğru kullanan 100 çiftten 97'si gebelikten korunabilmiştir. Olumlu yönleri: prezervatif bizi cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da korur. Olumsuz yönleri: bazı erkekler prezervatif kullanmaktan rahatsız olabilirler. Nelere dikkat etmeli? Son kullanım tarihine, delik olmamasına dikkat edilmeli. Her prezervatif sadece bir kere kullanılmalıdır. Nereden alınır? Prezervatif eczanelerden, süpermarketlerden ve sağlık kuruluşlarından kolayca bulunabilir. Hamile kalmak istersem, eşiniz prezervatif takmayınca korunma olmadığı için her an hamile kalabilirsiniz. Prezervatif hangi durumlarda kullanılabilir? Cinsel ilişkiye gireceğiniz kişiyle yeni tanıştıysanız, sık sık eş değiştiriyorsanız, eşinizin başka kadınlarla cinsel ilişkisi olduğundan kuşkulanıyorsanız, kendinizin veya eşinizin cinsel yolla bulaşan bir hastalığı varsa, eşinizin cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanması iyi olur. Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışarak prezervatifi tercih edebilirsiniz. Adet kanamaları dışında kanamalarınız oluyorsa, yakın zamanda çocuk sahibi olmak istiyorsanız, yeni doğan çocuğunuzu emziriyorsanız ve dolayısıyla hormonal yöntemler kullanamıyorsanız, daha önce hiç çocuğunuz olmamışsa, prezervatifin hiçbir yan etkisi yoktur. Diyafram, lastik ya da kalın lateks denilen malzemeden yapılmıştır. Tasa benzeyen avuç içi büyüklüğünde küçük bir araçtır. Diyaframı kadınlar kullanır. Olumlu yönleri: cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı kısmen koruyucu etkisi vardır. Yıkanıp tekrar tekrar kullanılabilir, yaklaşık 3 sene dayanır. Kontrol kadındadır. Olumsuz yönleri: Cinsel organlarınıza dokunmaktan hoşlanmıyorsanız zor gelebilir. İdrar yollarınızda sık sık iltihaplanma oluyorsa diyafram kullanmamanız daha doğru olur. Etkisi kesin midir? Diyaframı doğru kullanan 100 kadından 94'ü gebe kalmaz. Hamile kalmak istersem, diyaframın kalıcı bir etkisi yoktur, takmayınca hamile kalabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Kadın diyaframı cinsel ilişkiden kısa bir süre önce vajinaya yerleştirir ve geriye itip rahim ağzına oturtur. İstenirse diyaframı yerleştirmeden önce içine sperm öldürücü krem koyarak daha etkili bir korunma sağlanabilir. Cinsel ilişkiden sonra 6 saat orada kalması gereklidir. Diyafram erkeğin spermlerinin kadının rahmine girerek yumurtalara ulaşmasını engeller. Böylelikle gebelik önlenmiş olur. Nelere dikkat etmeliyim? Türlü boylarda diyafram vardır. Mutlaka bedeninizin ölçüsüne uygun olanı kullanmalısınız. Ölçüyü doktor alır. Diyaframı sperm öldürücü kremlerle kullanmak etkisini artırır. Diyaframı cinsel ilişkiden sonra en az 6 saat yerinde bırakın. 24 saatten fazla içinizde tutmayın. Diyaframı çıkarttıktan sonra iyice yıkayıp kurulayın. Delik olup olmadığına ışığa tutarak kontrol edin. Diyaframın hiçbir yan etkisi yoktur. Nereden alırım? Doktor ölçünüzü aldıktan sonra büyük eczanelerden veya bazı üniversite hastanelerinden alabilirsiniz. Her yerde bulunmayabilir. Ben kullanabilir miyim? Adet dışında kanamalarınız varsa, yakın bir zamanda hamile kalmayı düşünüyorsanız, bebeğinizi emziriyorsanız, daha önce hiç çocuğunuz olmadıysa, eşiniz korunma konusunda bir şey yapmaya yanaşmıyorsa, diyafram size uygun bir korunma yöntemi olabilir. Spiral, rahim içi araç veya tıpada denen plastikten yapılmış, bazı kısımları bakır ile kaplı, küçük ve yumuşak bir araçtır. Bazı çeşitleri hormon da içerir. Nasıl kullanılır? Muayeneden sonra bir sağlık görevlisi tarafından kadının rahmine yerleştirilir. Gebeliği nasıl engellediği konusunda kesin bir bilgi yoktur. En yaygın görüş, erkeğin spermlerinin kadının yumurtasını döllemesini engelleyerek gebelikten koruduğudur. Sprali kadınlar kullanır. Ben kullanabilir miyim? Eşiniz doğum kontrolü ile ilgili sorumluluk almak istemiyorsa, uzun süre başka çocuk istemiyorsanız, bebeğinizi emziriyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmayı unutmaktan korkuyorsanız spiral kullanmayı düşünebilirsiniz. Etkisi kesin midir? Spirali doğru kullanan 100 kadından 99'u gebelikten korunmuştur. Olumlu yönleri. Korunmak için herhangi bir şey hatırlamak zorunda kalmazsınız. Çünkü spiral sürekli içinizdedir. Sadece doktorunuzun önerisine göre belirli aralıklarla kontrole gitmeniz gerekir. Olumsuz yönleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korumaz, her kadına uygun değildir. Hamile kalmak istersem, sprali bir sağlık görevlisine çıkarttıktan sonra hamile kalabilirsiniz. Asla kendiniz çıkartmaya çalışmayın. Nereden alırım? Sağlık hizmeti veren kuruluşlardan. Nelere dikkat etmeliyim? Spralin yerinde durup durmadığı kontrol edilmelidir. Bazen kayıp rahim duvarına dayanabilir ya da vücudunuzdan dışarı atılabilir. Kadın sağlığı ve doğum kontrol hizmetleri veren tüm sağlık kuruluşlarında bu kontrolü yaptırabilirsiniz. Spiralin ne zaman çıkarılması gerektiğini mutlaka öğrenip vakti geldiğinde çıkarttırmalısınız. Spirali kimler kullanmamalı? Hamileyseniz, bakıra alerjiniz varsa, cinsel organlarınızda kanser varsa, adet dönemi dışında nedeni bilinmeyen kanamalarınız oluyorsa, acil durumlarda tıbbi yardıma ulaşmanız zorsa, cinsel yolla bulaşan hastalığınız varsa veya böyle bir hastalığa yakalanma ihtimaliniz yüksekse, daha önce üreme organlarınızda bir iltihaplanma olduysa ya da doğum veya kürtaj sonrası iltihaplanma olduysa spiral kullanmamalısınız. Gerekirse spirali çıkarttırabileceğiniz bir sağlık merkezine rahatlıkla ulaşamıyorsanız spiral kullanmayın. Kansızlık, anemi sorununuz varsa, adet döneminde kanamanız çok fazla ve sancılı oluyorsa, spiral kullanmadan önce doktorunuza danışın. Daha önce hiç doğum yapmadıysanız, spiral kullanmak konusunda doktorunuza danışın. Dikkat! Yan etkileri olabilir. Spiral takıldıktan sonraki hafta hafif kanamalarınız olabilir. Bazı kadınlarda da ilk 3 ay boyunca adet kanamaları daha sancılı ve ağır geçebilir. Ama 3 ay sonunda normale dönmüş olması gerekir. 3 ay sonunda adet kanamanız hala sancılı ve ağırsa, adet kanamanız gecikirse hemen spiral konusunda bilgili bir sağlık görevlisine gidin. Spiral bazı kadınlarda iltihaplanmaya yol açabilir. Cinsel ilişki sırasında kasıklarınızda sancı oluyorsa, vajinadan çok miktarda veya kötü kokulu akıntı geliyorsa, Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ateşiniz çıkıyor veya üşüme hissi geliyorsa, mutlaka hemen spiral konusunda bilgili bir sağlık görevlisine gidin. Spiral yerinden çıkabilir. İpler yerinde değilse, kısaldıysa veya uzadıysa, eşiniz ilişki sırasında sprali hissediyorsa, mutlaka hemen spiral konusunda bilgili bir sağlık görevlisine gidin. Doğurup doğurmayacağımıza karar vermek, doğurmak istiyorsak zamanına karar vermek. Elif ve Metin üniversitede okurken evlenmeye karar verdiler. İkisi de yarım gün çalışıyorlardı. Metin'in babasının iki odalı küçük dairesinde okul bitene kadar kira ödemeden oturacaklar, okul bitince kendi evlerine geçeceklerdi. Ancak evlendikten 3 ay sonra Metin'in ailesi ve çevresi çocuk için baskı yapmaya başladı. Babası yaşının ilerlediğini, artık torun sevmek istediğini söylerken annesi gelinin kısır olup olmadığını sorup duruyordu. Ailesinin baskısından bunalan Metin bir süre sonra Elif'in fikrini sormadan doğum kontrol haplarını çöpe attı. Kendisi de korunmadı. Daha bunun tartışması bitmeden Elif evliliklerinin 6. ayında hamile kaldı. Henüz 3. sınıftaydı. İş ve ev yükü altında okulunu zaten ihmal etmişti. Şimdi ise okulu tamamen bırakmak zorundaydı. Oysa ailesi onu okutabilmek için ne zorluklara katlanmıştı. Kendi fikri sorulmadan sırf çevresi istiyor diye hamile kalmıştı. Sağlıklı bir bebekleri oldu. Ancak Elif okulu ve yardımcı öğretmen olarak çalıştığı yarım günlük işi bırakmak zorunda kaldı. Kendisini anneliğe hazır hissetmiyordu. Üstelik gelirleri yarıya inmiş, masrafları ikiye katlanmıştı. Elif kendini gencecik yaşta nasıl bakacağını bilemediği bir bebekle baş başa bulmuştu. Ve bu kararı kendisi vermemişti. Bir yandan çalışıp bir yandan okula gittiği için eşine yardımcı olamayan Metin, Elif'i zorladığı için vicdan azabı çekiyordu. Çevre baskısına boyun eğdiğine pişmandı. Bunları doğumdan birkaç ay sonra Elif'e anlatıp özür diledi. Bundan sonra ne yapacağımıza birlikte ve çevreye aldırmadan karar vereceğiz dedi. Ve öyle de yaptılar. Bebekleri 1 yaşına geldiğinde çevreden bu sefer de bir kardeş yapmaları için baskı gelmeye başladı. Ama Metin ve Elif söylenenlere kulak asmadılar. Önce Metin okulunu bitirdi, çocukla ilgili sorumlulukları Elif'in üzerinden alarak eşinin okuluna dönmesine olanak sağladı. Konuşup ikinci bir bebek istediklerine karar vermişlerdi. Ancak henüz erkendi. Bu bebeğin zamanını kendileri belirleyeceklerdi. Hormonal yöntemler. Bedenimizdeki hormonlar organlarımız arasında haberleşme ve uyum sağlarlar. Beden ve ruh sağlığımız açısından içimizdeki hassas hormon dengelerinin bozulmaması şarttır. Hormonal yöntemlerle yapılan doğum kontrolünde bedenimize östrojen ve projestin denilen hormonlar verilir. Hormon dengelerimize müdahale eden bu yöntemlerin sağlığımızı uzun vadede nasıl etkileyeceği tam belli değildir. Burada gebelikten korunmak için kullanılan hormonal yöntemlerden ikisini ele alacağız. 1- Doğum kontrol hapı, 2- Koruyucu iğne. Üçüncü bir yöntem olan deri altı kapsülleri, kadının koluna kibrit çöpü büyüklüğünde 6 adet yumuşak çubuk yerleştirilerek uygulanır. Etkisi 5 yıl sürer. Ancak Türkiye'de kullanılmadığı için bu yöntem hakkında ayrıntılı bilgi vermeyeceğiz. Hormonal yöntemler kullanmaya karar verirken nelere dikkat etmeliyiz? Bu kararı vermeden önce tam bir doktor kontrolünden geçmeli, doktorumuzun kalbimiz, tansiyonumuz, karaciğerimiz, rahmimiz ve kanımızla ilgili kontrolleri yaptırması konusunda ısrarlı olmalıyız. Bu bizim bilinçli rızamızı gerektiren bir karardır. Doktorun nelere dikkat etmemiz ve hangi hallerde hemen kendisine gelmemiz gerektiğini, durumumuzu nasıl ve ne sıklıkla takip edeceğini, yan etkilerini anlatmasını istemeliyiz. Tavrı ve açıklamaları tatmin edici değilse onu bırakıp başka bir doktora gitmeliyiz. Emziren annelerin hormonal olmayan yöntemlerle korunmayı tercih etmesi daha doğrudur. Çünkü hormonlar süt ile bebeğe de geçer. Kimler kullanmamalı? Göğüs kanseri olan veya göğsünde sert bir kitle bulunan, kanser kuşkusu olan kadınlar, hamile olma ihtimali olan veya aylık kanaması gecikmiş olan kadınlar, son 3 ay içinde nedeni belirsiz kanamalar geçirmiş olan kadınlar, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları olanlar, acil durumlarda derhal tıbbi yardıma ulaşma ve düzenli doktor kontrolünden geçme imkanı olmayan kadınlar, gebelikten korunmak için hiçbir hormonal yöntem kullanmamalıdır. Hormonal yöntemler kullanılırken nelere dikkat etmeliyiz? Düzenli olarak kullandığımız ilaçlar varsa bunları mutlaka doktorumuza söylemeliyiz. Yılda en az bir kez doktor kontrolünden geçmeliyiz. 2 ya da 3 adet döneminden fazla süren her sorunu mutlaka doktora bildirmeliyiz. Şeker hastaları, düzensiz adet görenler, kolesterolü yüksek olanlar, sarası olanlar, şiddetli migren ve baş ağrısı şikayeti olanlar, safra kesesi, böbrek rahatsızlıkları olanlar, yüksek tansiyonu olanlar bu yöntemleri düzenli doktor kontrolü altında kullanmalıdır. Doğum kontrol hapı. Bunlar gebeliği önleyen ve kadın vücudundaki üreme işini yöneten iki hormonun benzerlerini içeren haplardır. Doğum kontrol hapını kadınlar kullanır. Nasıl kullanılır? Kadın cinsel ilişkiye girse de girmese de her gün aynı saatte bir hap içer. Haplar 21 ilaçlık paketler halinde satılır. Paket bitene kadar her gün bir hap içilir. Paket bitince 7 gün ara verilir, yeni pakete başlanır. Olumlu yönleri. Kullanım kontrolü kadındadır. Rahatsız ederse bırakabiliriz. Olumsuz yönleri. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisi yoktur. Her gün aynı saatte bir tane içmeyi unutmamak gerekir. Etkisi kesin midir? Doğru kullanıldığında 100 kadından 95'i hamile kalmamıştır. Nereden alırım? Tam bir doktor kontrolünden geçtikten sonra doktorun yazdığı hapı eczanelerden ve sağlık hizmeti veren kurumlardan alabilirsiniz. Kimler kullanmamalı? 35 yaşın üstündeyseniz ve çok sigara içiyorsanız, kanda pıhtılaşmadan kaynaklanan rahatsızlıklarınız varsa, damar tıkanıklığı, kalp krizi, felç geçirdiyseniz, ciddi varis sorunlarınız varsa, kanserseniz, kanser tedaviyi gördüyseniz, kanser kuşkusu ya da göğüslerinizde sertlik varsa, kalp ve damar hastalığınız varsa, yüksek tansiyonunuz, migreniniz varsa, hamile olma olasılığınız varsa ya da aylık kanamanız geciktiyse, son 3 hafta içinde düşük yaptıysanız, çocuğunuzu emziriyorsanız doğum kontrol hapı kullanmayın. Nedeni belirsiz düzensiz kanamalarınız oluyorsa doğum kontrol hapı kullanmayın ve bir doktora görünün. Sarılık veya karaciğer rahatsızlığınız varsa, ağır bir ameliyat sonrasında uzun süre hareketsiz kalmanız gerekiyorsa, bacağınız uzun süre alçıda kalmasını gerektirecek şekilde kırılırsa, iyileşene kadar başka bir yöntem kullanın. Dikkat! Yan etkileri olabilir. Bazı kadınlarda baş ağrıları ve baş dönmesi, bulantı, kilo alma, sinirlilik, depresyon, yorgunluk, yüksek tansiyon, sarılık, cinsel isteksizlik, vajinal akıntı ve ağrılar, cilt sorunları ve iştahsızlık gibi yan etkiler görülmüştür. Bu yüzden en doğrusu hap kullanmaya bir sağlık görevlisinin kontrolü altında başlamaktır. Yan etkileri azaltmak için bünyenize uygun bir hap belirlendikten sonra bundan şaşmamaya çalışın. Ve yılda en az bir kez doktor kontrolünden geçmeniz gerektiğini unutmayın. Bu belirtilere dikkat edin. Çok şiddetli baş ağrıları ve görme bozukluğu oluyorsa, kol ve bacaklarınızda güçsüzlük veya uyuşma varsa, göğsünüzde şiddetli ağrı ve nefes alma güçlüğü hissediyorsanız, bir bacağınızda şiddetli ağrı varsa hap kullanmayı hemen kesin ve bir doktora gidin. Hap almayı kesince hamile kalabileceğinizi unutmayın. Bu durumda hamile kalmanız da sakıncalı olabilir. Doktora gidene kadar mutlaka koruyucu bir önlem alın. Nelere dikkat etmeliyim? Hapları her gün aynı saatte içmeyi hatırlamalısınız. Unuttuğunuz takdirde hamile kalabilirsiniz. Eğer bir hap almayı atladıysanız, hatırlar hatırlamaz hemen bir tane alın. Diğerini de zamanı geldiğinde için. Aynı günde iki tane içmeniz gerekebilir. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile her yıl bir kez tam bir doktor kontrolünden geçmeniz ve Pap smear, simir testi yaptırmanız gerekir. Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Doğal, lifli gıdalar yemeli, az şeker kullanmalı, B ve C vitaminleri almalısınız. Hamile kalmak istersem, kullanmakta olduğunuz paketi bitirdikten sonra hap kullanmayı kesin. Çoğu kadın hap kullanmayı bıraktıktan sonra bir yıl içinde hamile kalır. Ben kullanabilir miyim? Bir yıl içinde çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, eşiniz korunma konusunda size destek olmuyorsa doğum kontrol hapı kullanmayı düşünebilirsiniz. Doğum yaptıysanız ve emzirmiyorsanız doğumdan 40 gün sonra doğum kontrol hapı kullanabilirsiniz. Daha önce hiç doğum yapmadıysanız doğum kontrol hapı kullanmak konusunda doktorunuza danışın. Koruyucu iğneler. Bunlar gebeliği önleyen ve hormon içeren iğnelerdir. Koruyucu iğneler kadınlara uygulanır. Nasıl kullanılır? 1-2 ya da 3 ayda bir sağlık görevlisi tarafından kadına kolundan iğne yapılır. İlk iğneyi adetiniz sırasında yaptırın. Farklı iğnelerin içindeki maddeler de farklı olduğundan hangisini kullanacağınıza gerekli kontrolü yaptıktan sonra doktorunuzun karar vermesi gerekir. Etkisi kesin midir? Bu iğneleri kullanan 100 kadından 99'u gebe kalmamıştır. Olumlu yönleri. Gidip iğne olmak dışında bir şey hatırlamanıza gerek yoktur. Olumsuz yönleri. Kontrol kadında değil, uygulayıcıdadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu etkisi yoktur. Sizi rahatsız eden herhangi bir yan etki yaptığında vücudunuzdan çıkaramazsınız. Etkisinin geçmesini beklemek zorundasınız. Bu da birkaç ay sürebilir. Kimler kullanmamalı? Son 3 yıl içinde nedeni belirsiz kanamalarınız olduysa bu yöntemi kullanmamalı ve bir sağlık uzmanına görünmelisiniz. Göğüs veya rahim kanseriyseniz veya tedavi gördüyseniz ya da göğüslerinizde sertlik hissediyorsanız, kalp, hepatit, safra kesesi hastasıysanız, karaciğer rahatsızlığınız varsa, hamile olma olasılığınız varsa ya da aylık kanamanız gecikmişse, düzenli olarak iğne olma ve doktor kontrolü altında bulunma imkanınız yoksa, gelecek yıl içinde çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız, koruyucu iğne yöntemini kullanmamalısınız. Hamile kalmak istersem, iğneleri kestikten sonra hamile kalmanız bir yıl için bir yıl geçmesi gerekebilir. Koruyucu iğneler. Ben kullanabilir miyim? Uzun süreli korunma istiyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemlerini kullanmayı unutmaktan korkuyorsanız, eşiniz korunma konusunda size destek olmuyorsa, koruyucu iğne yöntemini kullanmayı düşünebilirsiniz. Dikkat, yan etkileri olabilir. Bazı kadınlarda baş ağrıları ve baş dönmesi, kilo alma, saç dökülmesi, karamsarlık, depresyon, yorgunluk, cinsel isteksizlik, vajinal akıntı, sırt ve kasık ağrıları, cilt sorunları ve iştahsızlık gibi yan etkiler görülmüştür. Vücuda giren hormonların kadının adet kanamalarında düzensizliğe yol açtığı ve kimi kadınlarda kemiklerin zayıflamasına neden olduğu saptanmıştır. Ancak bu etkilerin her zaman her kadında görüleceği söylenemez. İğnenin bir sağlık görevlisinin takibi altında kullanılması en doğrusudur. Nelere dikkat etmeliyim? 35 yaşın üstündeyseniz ve sigara kullanıyorsanız, şeker hastasıysanız ya da yüksek tansiyonunuz varsa, ağır bir ruhsal bunalım geçiriyorsanız, yakın zamanda göğüs, bacak ya da akciğerinizde pıhtı sorunu olduysa, bu yöntemi ancak doktor kontrolü altında kullanabilirsiniz. Yan etkileri hakkında bilgi edinmeden kullanmayın. İğneyi yapan uzmandan bir dahaki iğnenin tarihini mutlaka öğrenin ve iğnelerinizi zamanında yaptırın, yoksa koruyucu etkisi azalır. Nereden alırım? Doktor kontrolünden geçtikten sonra eczanelerden alıp aile planlaması hizmeti veren sağlık kurumlarında yaptırabilirsiniz. Kontrol uygulayıcıda olduğu için bu iğneler yan etkileri hakkında tam bilgi verilmeden ya da ne olduğu söylenmeden yapılabilir. Yani kadının bilinçli rızası alınmadan uygulanması ihtimali vardır. Bazı ülkelerde böyle uygulamalar olduğuna dair şikayetler gelmiş ve kadın örgütleri bu suistimale karşı harekete geçmiştir. Doğal yöntemler. Doğal yöntemleri uygularken bedenimize herhangi bir müdahalede bulunmayız. Bu nedenle yan etkileri yoktur ama kesin koruma sağlamazlar. Ayrıca hiçbiri cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunma sağlamaz. Gün sayma, takvim yöntemi. Hamile kalabileceğimiz günleri adet günlerimize hesaplayarak saptarız. Adet kanamamız düzensizse bu güvenilir bir yöntem değildir. Adet gördüğümüz günler, kanamanın hemen öncesindeki ve hemen sonrasındaki günler, hamile kalma tehlikemizin en az olduğu günlerdir. Diyelim ki 28 günde bir adet görüyoruz ve bu yıllardan beri böyle, buna güveniyoruz. Bu sayıyı ikiye böleriz, 14 buluruz. Adetimizin ilk gününden sayarak 14. gün yumurtlama günümüzdür. Yumurtlama günümüzden 3 gün önce ve 3 gün sonrasını kapsayan dönemde cinsel ilişkiye girersek hamile kalabiliriz. Yani adet günümüzün başlangıcından 10 gün sonrasına kadar güvenli, 10. günden 20. güne kadar tehlikeli ve sonra 20. günden itibaren adet görene kadar güvenlidir. Ancak kanama zamanlarımız çeşitli nedenlerle değişebildiği için gün sayma çoğu zaman işe yarayan bir yöntem değildir. Hamile kalma riski o denli yüksektir ki kimi doktorlar bunu gebelikten korunma yöntemi bile saymazlar. Geri çekme. Erkek boşalmadan hemen önce penisini vajinadan, hazneden çıkarır, böylece meni sıvısı kadının içine girmez. Ancak erkek tam olarak boşalmadan önce gelen sıvıda da sperm bulunabileceği için çok riskli bir yöntemdir. Ayrıca erkeğin zamanında geri çekilip çekilemeyeceği kaygısı da ilişki sırasında gerginlik yaratabilir. Yeni doğan bebeği emzirme. Bu yöntemi sadece yeni doğum yapanlar kullanabilir. Bu yöntemin etkili olabilmesi için 1. Doğumdan sonra adet görmeye başlamamış olmanız. 2. Bebeğe sadece anne sütü verip takviye mama yedirmiyor olmanız. 3. Doğumun üstünden 6 aydan fazla geçmemiş olması gerekir. Cerrahi yöntemler. Kadınlarda tüplerin bağlanması, tüp ligasyonu. Yumurtayı yumurtalıklarımızdan rahme taşıyan tüpler bağlanır. Bu şekilde yumurta ile spermin birleşmesi, yani gebelik önlenir. Yarım saatlik bir ameliyatla veya sezaryen sırasında yapılabilir. Bir daha hiç çocuk istemiyorsak başvurabileceğimiz bir yöntemdir. Vücudumuz üzerinde herhangi bir yan etkisi yoktur. Yine normal bir şekilde adet görürüz, cinsel işlevimiz ve aldığımız zevk etkilenmez. Bu ameliyat sadece bizim iznimiz ve isteğimiz doğrultusunda yapılmalıdır. Aksi suçtur. Erkeklerde kanalların bağlanması, vazektomi. Erkeğin kanalları 15-20 dakika süren bir ameliyatla bağlanır. Cinsel işlevleri ve aldığı zevk kesinlikle etkilenmez. Her iki yöntemde de geriye dönüş, yani doğurganlığın tekrar kazanılması mümkündür. Fakat masraflı ve her kişide olumlu sonuç vermeyen bir ameliyat gerektirir. Bu nedenle cerrahi yöntemlere başvurmadan önce bir daha çocuk istemediğimizden kesinlikle emin olmamız çok önemlidir. Sağlıksız koşullarda düşük yapmaya çalışmamalıyız. Hamile kalmak istemiyordum abla. Doktor da öyle demişti. Aklıma ne gelirse yapıyorum. Düşsün de kurtulayım diye. Sakın ha kızım, cahillik edip olmadık işlere kalkışma. Hem kendini hem de ana kucağına muhtaç kızlarını tehlikeye atma. Al kocanı, bir doktora git. Emine, Hülya'cığım neyin var? Pek dertli görünüyorsun. Hülya, sorma Emine abla, 1,5 aylık hamileyim. Bizim kızların büyüğü Ebru bile daha 3 yaşına gelmedi, biliyorsun. Emine, arka arkaya 3 çocuk büyüttüm ama çok sıkıntılar çektim. Şimdiki aklım olsa doğru korunur, hamile kalmazdım. Birinci bebeğim 3 aylıkken ikinciye hamile kaldım. Kabus gibiydi. İkinci bebekten sonra büyüklerin verdiği akla uyup her gün rahmin girişine sirkeli pamuk koydum. Bir işe yaramadı. Yine hamile kaldım. Üstelik rahmimde yaralar oluştu. İyileşmesi de çok uzun sürdü. Sonra doktor kocama prezervatif kullanması gerektiğini söyledi. Eşim önce itiraz etti. Ama doktor, prezervatif kullanırsak hem benim istemeden hamile kalmayacağımı hem de kocamda olabilecek mikropların bana geçmeyeceğini anlattı. Eşim de ikna oldu. O günden beri prezervatif kullanıyor. Hem de kendi beğenip seçiyor. Ben de rahat ettim. Hülya, karnımdakini hiç istemiyorum abla. Öbür iki doğumum zor oldu. Sezaryen yaptılar. Doktor tekrar hamile kalma, mutlaka korun demişti. Şimdi öleceğim diye korkuyorum. Yüksekten atlıyorum, ağır kaldırıyorum. Düşsün de kurtulayım diye. Emine, aman kızım sakın ha. Kendi kendine düşüreceğim diye uğraşma. Kendine zarar verebilirsin. 2 sezaryanın üstüne 3. bebek de tehlikeli olabilir. Al kocanı yanına, bir doktora git. Kürtaj olman gerekiyorsa ol. Sonra da ya eşin ya sen mutlaka korunun. Hülya, çok haklısın abla. Ben bizimkini alıp bir doktora gideyim. Hem bu sorunu çözelim hem de bir korunma yöntemi bulalım. Kürtaj. Ana rahminde oluşmaya başlamış ceninin belli bir süre içinde doktor tarafından alınmasıdır. Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi değildir. Kürtaj bir tıbbi operasyondur. Ancak doğum kontrol yöntemleri kullanılmadığında veya yanlış kullanıldığında ya da kadın arzusu dışında ilişkiye zorlandığında istenmeyen gebelikler oluşabilir. Eğer hamileyseniz her şeyden önce çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize karar verin. Eğer istemiyorsanız kürtaj yaptırmak için bir an önce uzman bir doktorla konuşun. Her kadının doğum kontrol yöntemlerini tanıyıp kendisi için en uygun olanı seçerek kürtaja gerek kalmayacak şekilde istemediği gebelikten korunmaya hakkı vardır. Ancak her kadın gerektiğinde ve istediğinde kürtaja başvurabilmelidir. Kürtaj ülkemizde yasal bir haktır. Türkiye'de kadınların hamileliklerinin ilk 10 haftasında kürtaj olma hakkı vardır. Hamileliğin 12. haftasından sonra kürtaj kadının sağlığını tehlikeye atabilir. Kürtaj yaptıracak kişi 18 yaşından küçükse velisinin, evliyse eşinin onayı gerekmektedir. Kürtaj, devlet hastaneleri ya da özel klinikler gibi donanımlı sağlık kurumlarında uzman sağlık görevlileri tarafından yapılmalıdır. İslam ise hamileliğin ilk 120 günü içerisinde yapılan kürtaja izin verir. Kürtajın sağlıksız koşullarda yapılması ne demektir? Kürtajın sağlıksız koşullarda yapılması deyince, kadının kendi kendine düşük yapmaya çalışmasını, hekimler dışında yetkisi ve eğitimi olmayan kişiler tarafından ve sağlıksız, pis ve donanımsız ortamlarda kürtaj yapılmasını anlıyoruz. Bilgisizlik, hamileliği eşten ya da çevreden gizleme kaygısı, sağlık hizmetlerinin yetersizliği bizleri sağlıksız koşullarda kürtaj yaptırmaya itebiliyor. Kendi kendimize ya da ehil olmayan kişilerin yardımıyla düşük yapmaya çalışabiliyoruz. Bu durumlarda kadının sağlığı ve hayatı ciddi tehlikeler altındadır. Böyle kürtajlar iltihaplanma, kısırlık, hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Kendi kendine düşük yapmaya çalışan kadın çok ciddi hayati tehlikelerle karşı karşıyadır. İstemeden hamile kalmış kadınlar, hamileliklerini uzman doktorların denetiminde, sağlıklı koşullarda ve kendilerini tehlikeye atmadan sona erdirebilirler. Ancak doğum kontrol yöntemleri arasından kendimize en uygununu seçip kullanarak istemediğimiz bir hamileliği önlemek her zaman için ilk tercihimiz olmalıdır. Hamilelik süresinin hesaplanması. Ülkemizde anne karnındaki cenin 10 haftaya kadar kürtaj yöntemiyle alınabilir. Bu durumda hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunuzu bilmek çok önemlidir. Hamileliğinizin başlangıç tarihini hesaplarken, ilişkide bulunduğunuz tarihi yani döllenme tarihini esas almayın. Bu yanlıştır. Eğer hamileyseniz, hamileliğiniz son adetinizin ilk gününde başlamış sayılır. Diğer bir ifadeyle, eğer adetinizden 2 hafta sonra korunmasız ilişkiye girip hamile kaldıysanız, hamilelik süreniz 2 hafta öncesinden itibaren hesaplanacaktır. Yani 2 haftalık hamilesinizdir. Yasal kürtaj süresi olan 10 hafta bu şekilde hesaplanır. Kısırlık, infertilite. Görünüşte çocuk sahibi olmanıza engel bir durum yok. Eşinizi de görmem gerek. Önce ona bir sperm tahlili yaptıralım. Bu tahlil sizin yaptıracaklarınızdan çok daha kolay ve ucuz. Hatice'nin 7 yıldır mutlu bir evliliği vardı. Eşiyle hem evliliğe alışmak hem de maddi olarak biraz düze çıkmak için hemen çocuk yapmamaya, cinsel ilişkilerini korunarak sürdürmeye karar vermişlerdi. 5 yıl sonra çocuk sahibi olmaya karar vererek korunmayı bıraktılar. Aradan 2 yıl geçmiş, Hatice hala hamile kalmamıştı. Bu durum onu üzmeye başladı. Kısır olduğundan şüpheleniyordu. Sonunda bir doktora gitmeye karar verdi. Doktor Hatice'yi muayene ettikten sonra görünürde çocuk sahibi olmasına engel bir durum olmadığını, bir de eşini görmesi gerektiğini söyledi. Doktor, hamile kalmamanızın eşinizle ilgili bir sebebi de olabilir. Onu da bir muayene etmeliyim. Önce ikinize de psikolojik durumunuz ve tıbbi geçmişiniz konusunda bazı sorular soracağım. Zira hamile kalmamanın bedensel olduğu kadar ruhsal nedenleri de olabilir. Eşinizin veya sizin daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlar, stres, aşırı kilo veya zayıflık, aşırı alkol ve sigara kullanımı ya da bazı ilaçların yan etkileri, mesela erkeklerde ülser ve tansiyon ilaçları da üremeyi engelleyici rol oynayabiliyor. Daha sonra sizin ve eşinizin üreme organlarına bağlı bir sorun olup olmadığını anlamak için bazı testler yapacağız. Önce eşinizin bir meni sperm tahlili yaptırması gerekiyor. Eşinizden gelen meni de sperm oranı yetersiz veya sağlıksız olabilir ya da spermler rahme ulaşmıyor olabilirler. Bu test size yapacağımız testlerden çok daha kolay ve ucuzdur. O nedenle araştırmalara eşinizden başlamamız gerekiyor. Hatice, peki ya eşimde bir sorun yoksa? Doktor, sizin de üreme organlarınızın sağlıklı çalışıp çalışmadıklarını belirlemek amacıyla testler yaparız. Ayrıca hormon düzeyinizi de incelememiz gerekir. Ben rahminizde bir sorun görmedim. Fakat yumurtalıklarınızda ya da yumurtanın rahme ulaşmasını sağlayan tüplerde tıkanıklık olabilir. Hatice, ya böyle bir sorun varsa ne yapabiliriz? Doktor, merak etmeyin, tüm bu saydığımız nedenler çocuk sahibi olamayacağınız anlamına gelmez. Doğal yollarla veya tıbbi yardımla hamile kalmanız mümkündür. Sorun erkekte ise en sık uygulanan yöntem olan yapay döllenme ile erkeğin spermi alınarak kadının rahmine yerleştirilir. Yok eğer sorun sizde ise yumurtlamayı destekleyici ilaç tedavisi yapılabilir veya kanallardaki tıkanıklığın giderilmesi için cerrahi yöntemler uygulanabilir. Pahalı bir seçenek olmasına rağmen tüp bebek yöntemi de bir çözüm olabilir. Fakat özellikle kadınlar üzerinde yapılacak uygulamalarda yan etkilerinin ne olduğu hakkında bilgili ve bilinçli olmak çok önemlidir. Tedavi sırasında uygulanabilecek cerrahi yöntemler veya size verilecek hormonların olası etkileri konusunda önce iyice bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Zira size en uygun ve en sağlıklı yöntemi seçmeniz çok önemli. tıbbi yollarla hamile kalmaya çalışmak çok zorlu, pahalı ve uzun bir yolu seçmek anlamına geliyor. Bu yöntemlerin garantisi de yok. Tüm uğraşlarınıza ve masraflarınıza rağmen bir sonuç alamayabilirsiniz. Yani böyle bir yolu seçmeden önce iyi bir karar vermek ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Unutmayın, mutlu bir birliktelik için çocuk sahibi olmak şart değil. Yine de bu yolu denemeye karar verenlere her şeyden önce güvenilir uzman ve kurumlara danışmalarını öneriyoruz. Çocuk sahibi olmak için mutlaka kendinizin doğurması gerekmez. Kimsesiz bir çocuğu evlat edinmek de her zaman mümkün. Örneğin Nilüfer, kendisi çocuk doğurmak yerine bir çocuğu evlat edinmeyi tercih etti. Ya çocuğum olmuyorsa? Kız başına üniversiteye gidip de ne olacakmış? Okuyacakmış da çalışacakmış. Daha neler? Otursun evinde, annesine yardım etsin. Fatma Gül üniversiteye gidemedi ama mutlu bir evlilik yaptı ve sevdiği bir işte çalışmaya başladı. Çalışmak istiyorum Mehmet. Tam istediğim gibi bir iş bu. Başarabilir miyim dersin? Sen istedikten sonra her işin üstesinden gelirsin. Fatma Gül, kaynanan senin için kısır diyor. Dikkat et kızım, kocanla aranı bozacak. Neden ama, biz daha çocuk sahibi olmaya hazır hissetmiyoruz ki kendimizi. Fatma Gül bu baskılar altında giderek küçüldüğünü hissediyordu. Fatma Gül çok istemesine rağmen liseden sonra ailesindeki erkeklerin baskıları yüzünden üniversiteye gidememişti. Bu yüzden iş bulamayacağını düşünüyor, çok üzülüyordu. Fatma Gül bir yıl geçmeden sevdiği bir insanla karşılaştı ve evlendiler. Tam o sırada karşısına hiç beklemediği bir fırsat çıktı. Bir tanıdığı vasıtasıyla güzel bir iş buldu. 6 ay boyunca ondan mutlusu yoktu. Hem Mehmet'le evliliğinde hem de işinde çok mutluydu. Ta ki kaynanası işe karışana kadar. Günün birinde bir komşusundan kaynanasının hakkında ileri geri konuştuğunu ve bir yıldır hamile kalmadığını göre kısır olduğunu, bu durumda Mehmet'in onu boşaması gerektiğini söylediğini öğrendi. Başından aşağı kaynar sular döküldü. Korunmamalarına rağmen hamile kalmamış, o güne kadar da bunu hiç dert etmemişti. Zira henüz çocuk sahibi olmak gibi bir istekleri yoktu. Bir süre sonra Fatma Gül'ün üzerindeki baskılar artmaya başladı. Kayınvalidesi ne yapmış etmiş, eşini ve hatta kendi ailesini bile etkisi altına almıştı. Fatma Gül hiç çocuk doğuramayacağına neredeyse kendisi de inanmaya başlayacaktı. Aslında kendini anneliğe pek hazır hissetmediği halde dayanamadı, bir sağlık uzmanına gitti. Derdini anlatmaya başladığında gözyaşları boşanıverdi ama uzmanla konuştukça rahatladı. Uzman ona telaşa kapılmak için hiçbir neden olmadığını, zira korunmadan haftada 2 veya 3 kere ilişkiye girse de hamile kalmak için kendisine en az 1 yıl süre tanıması gerektiğini anlattı. Uzman, cinsel ilişkisinin zamanlaması ve hamile kalmaya uygun günlerdeki sıklığı gebelik açısından çok önemli. Bir kadın ayın sadece 6-7 gününde hamile kalabilir. Bu günler 2 adet döneminin ortasındaki gün ve ondan önceki 2-3 gündür. Örneğin bir kadın 28 günde bir adet görüyorsa, adetinin ilk gününden sayarak 10. gün ile 16. gün arasındaki günler en kolay hamile kalabileceği dönemdir. Her şeyden önce çocuk isteyip istemediğinize karar verin. Eğer istiyorsanız çocuk sahibi olmak için kendiniz ve evliliğiniz açısından en uygun zamanı seçmeniz, sağlıklı çocuk yetiştirmenin ilk şartı. Aile ya da çevre baskısıyla çocuk yapmak hem sizi hem eşinizi, dolayısıyla çocuğu da mutsuz edecektir. Ama çocuğu siz doğuracağınıza göre bu karar hakkı en başta sizin. Eğer kendinizi henüz çocuk sahibi olmaya hazır hissetmiyorsanız, size en uygun doğum kontrol yöntemini seçmeniz konusunda yardımcı olabilirim. Ya çocuğum olmuyorsa? Fatma Gül hiç çocuk doğuramayacağına neredeyse kendisi de inanacaktı. Aslında anneliğe kendini hazır hissetmediği halde dayanamadı, bir sağlık uzmanına gitti. Ben kısır mıyım doktor? Telaşlanmayın, bir kadın bir ayın sadece 6 veya 7 gününde hamile kalabilir. Yani o kadar kolay değil hamile kalmak. Ama önce hamile kalmak isteyip istemediğinize karar vermeniz lazım. Fatma Gül, teşekkür ederim, içimi rahatlattınız. Peki diyelim ki karar verdik ve 1 yıl beklememize rağmen çocuğumuz olmadı. Bu benim kısır olduğum anlamına mı gelir? Uzman, hayır, kesinlikle böyle bir şey yok. Sorun eşinizden de kaynaklanıyor olabilir. Böyle bir durumda her şeyden önce sorunun eşinizden mi yoksa sizden mi kaynaklandığının tespit edilmesi gerekir. Bir kadının hamile kalamamasının nedenleri eşinden, kendisinden ya da her ikisinden kaynaklanabilir. Bu daha önce hamile kalmış ve çocuk doğurmuş kadınlar için de geçerlidir. Ayrıca hamile kalmanızı etkileyen başka birçok neden olabilir. Ama şu anda bunları sorun etmeniz için hiçbir neden yok. Her şeyden önce eşinizle konuşarak ne zaman çocuk sahibi olmak istediğinize karar verin. Fatma Gül günlerdir ne kadar boşuna üzülmüş olduğunu düşündü. Öğrendiklerini bir an önce eşiyle paylaşmak için sabırsızlanıyordu. Hamile kalmak isteyen 30 yaşın üstündeki kadınlar, adet dönemleri düzensiz veya ağrılı geçenler veya başka sağlık şikayetleri olanlar bir yıl beklemeden de sağlık uzmanlarına danışabilirler. Doğurganlık haklarımı kullanabilmek için nerelere başvurabilirim? Önemli. Bu kuruluşlardan doğum kontrol yöntemleri hakkında aldığınız bilgileri kullanmadan önce kendi vücudunuza en uygun ve yan etkisi en az olan yöntemi seçmek için elinizdeki kitapçıktan faydalanın. Bu bilgileri başka kadınlara aktaracaksanız onların da bu konuda duyarlı olmalarına yardımcı olun. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri. Her ilde bulunan bu merkezlerin adres ve telefonlarını ilinizdeki sağlık müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Sağlık ocakları. Size en yakın sağlık ocağının adres ve telefonunu ilinizdeki sağlık müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Devlet hastaneleri, kadın doğum bölümleri ve aile planlaması üniteleri, SSK hastaneleri, kadın doğum bölümleri, doğum evleri ve kadın hastalıkları hastaneleri, tabip odaları, ilinizdeki tabip odasının adres ve telefonunu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nden öğrenebilirsiniz. 312-231-3179. Üniversite hastaneleri, kadın doğum bölümleri, Adana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, 322-338-60-60, Ankara, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi, 312-595-60-0, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, 312-310-33-33, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, 312-212-68-68, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Beştepe, 312-203-55-55, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Çankaya, 312-440-06-06, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi, Pursaklar, 312-328-28-29, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 312-444-48-48, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 312-305-18-01, Antalya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, 242-249-60-60, 249-68-68, Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi, 242-511-25-11, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 256-212-1850, 213-25-37, Bolu, Abant, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi, 374-253-46-56, Bursa, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 224-295-00-00, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Bayramyeri, 258-241-0034, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 412-248-8001, Düzce, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Hastanesi, 380-541-4107, Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 284-236-0909, 235-76-41, Elazığ, Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 424-238-80-80, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 442-231-66-66, Atatürk Üniversitesi Azizye Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 442-316-63-33, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Hastanesi, 222-335-05-80, Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 222-239-29-79, Gaziantep, Gaziantep Üniversitesi Şahin Bey Hastanesi, 342-360-60-60, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 246-237-17-27, İstanbul, Marmara Üniversitesi Hastanesi, 216-327-10-10, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 216-336-32-05, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, psikiyatri ana bilim dalı, cinsel işlev bozuklukları, değerlendirme ve tedavi alt birimi, 212-414-20-0. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi, 212-414-20-0. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, 212-414-30-0. İçel, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 324-337-43-0. İzmir, 9 Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 232-412-22-22. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 232-444-13-43. Kayseri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi, 352-437-49-01, 437-49-37. Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 262-303-75-75. Konya, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, 332-223-70-0. Malatya, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 422-341-06-60. Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Moris Şinasi Hastanesi, 236-232-31-33. Samsun, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 362-312-19-19. Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 346-258-00-00. Şanlıurfa, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 414-314-11-70. Trabzon, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi, 462-377-50-0. Tokat, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 356-212-95-0. Van, Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, 432-216-47-06. Zonguldak, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 372-261-01-69. Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara, Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışma Merkezi, 312-409-81-19. Türkiye Aile Planlaması Derneği, 312-441-78-0. İstanbul, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 212-293-16-05. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 212-257-79-41. Willows Vakfı, 216-332-38-62. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Türkiye'de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş bağımsız bir kadın örgütüdür. Aralıksız yürüttüğü aktivizm, savunuculuk ve lobi çalışmaları ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygınlık kazanmış bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Türkiye'de çok sayıda yasal reformun gerçekleştirilmesine önemli katkıları olan dernek, Müslüman toplumlarda insan haklarının hayata geçirilmesi için dayanışma ağları kurmakta ve Birleşmiş Milletler düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Türkiye'de ev içi şiddete karşı koruma emri yasasının 4320 sayılı Aileyi Koruma Kanunu kabul edilmesi için gerçekleştirdiği başarılı savunuculuk ve lobicilik çalışmalarından dolayı 8 Mart 1999 Birleşmiş Milletler Küresel Dünya Konferansı'nda konuşma yapan sayılı örgüt arasında yer almıştır. Yine 1999 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletin gelişmesine katkılarından dolayı Kadın Kalkınma Örgütü AVİT tarafından Öncü Çözümler Ödülü'ne layık görülmüştür. 2005 yılından bu yana Birleşmiş Milletler ECOSOC nezdinde özel istişari statüsüne sahiptir. Dernek, gerçekleştirdiği yasal reform kampanyaları ve Müslüman toplumlardaki kadınların cinsel, bedensel ve doğurganlık hakları için yürüttüğü savunuculuk çalışmaları ve kurduğu dayanışma ağlarından dolayı 2007 yılında Gruber Vakfı'nın Uluslararası Kadının İnsan Hakları Ödülünü kazanmıştır. Derneğin Türkiye genelinde sürdürdüğü Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı KİHEP, halen Türkiye'de uygulanan en yaygın, sürdürülebilir ve kapsamlı insan hakları eğitim programıdır. İşkence Mağdurları Merkezi tarafından koordine edilen Uluslararası Yeni Taktikler Projesi çerçevesinde KİHEP, dünyada insan hakları konusunda kullanılan en iyi taktiklerden biri seçilmiştir. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı KİHEP, Kadınların sahip oldukları haklar konusunda farkındalıklarını yükseltmeyi ve bu hakları kullanabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlar. 1995'te Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından geliştirilmiştir ve 1998'den beri SİÇEK işbirliğiyle uygulanmaktadır. Toplam 38 ilde olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesinde hizmet veren toplum merkezlerinde uygulanarak ülke geneline yayılmıştır. Bugüne kadar 7000'e yakın kadına ulaşmıştır. Kadınların yasal, cinsel ve doğurganlık haklarını konu alan kitapçıkların yaygın dağıtımıyla 10.000'den fazla kadına bilgi iletmiştir. Kadınların insan hakları mücadelesini sadece bireysel değil, aynı zamanda toplu ve örgütlü bir temelde desteklemektedir. Türkiye'nin 12 ilinde 17 bağımsız yerel kadın örgütü ve örgütlenme girişiminin doğmasına önayak olmuştur. Kadınlarla Dayanışma Vakfı, KADAV İzmit ve KİHEP'li kadınlar tarafından kurulan Çanakkale Kadının El Emeğini Değerlendirme Derneği ELDER ve Van Kadın Derneği VAKAT de KİHEP uygulayan kurumsal ortaklardır. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği, Women for Women's Human Rights, WWHR, New Ways, İnönü Caddesi, Saadet Apartmanı, No 29/6, Gümüşsuyu, 34437, İstanbul, Türkiye. Telefon 212-251-0029, fax 212-251-0065, New Ways, @WWHR.org, www.kadininsanhakları.org, www.WWHR.org. Haklarımız Var serisi, Yeni Haklarımız Var, Cinselliğimiz Var, Doğurganlık Haklarımız Var, Türk Ceza Kanunu'nda Cinsel Haklarımız Var.